Avrupa'dan inme demokrasi. Dikkat, demokrat olunacak. Ali Tartanoğlu, Referans Yayıncılık, 2005. Bu kitap 324 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Şubat 2009. Okuyan Deniz Evren. Dünya son dönemde bir demokrasi paranoyası yaşıyor. Muz gibi istenilen niyetle soyulup yenilen bir demokrasi. Emperyalizm de, terör de, savaş da demokrasi kılığına bürünmüş, ortalarda salınıyor. Tepelerde birileri bütün köyün niyetlerini, bütün çıkarlarını demokrasi diye bastırıyor aşağıya. Türkiye'de birileri de geçmişi, 30'ları, Atatürk'ü Jacoben, tepeden inmeci, antidemokrat diye suçlayan birileri de halk talep etmiyor, yukarıdakilerin de niyeti yok. Öyleyse dışarıdan gelsin diye diye bir başka Jacobenlik, bir başka tepeden inmecilik yapıyor. Halkın yönetimi demek olan demokrasi, Avrupa sopasıyla bir başka tepeden geliyor. Sopa gönüllüleri arasında demokrasi vermeye niyeti olmayan yukarıdakiler de var. Halk, noterlikten başka yetki tanımayan halksa yine yok bu demokraside. Emir komuta zinciri içinde sadece darbe yapıldığını bilen Türkiye, şimdi askeriyle, siviliyle esas duruşta. Tepeden inme demokrat oluyor. Siyasetçi, asker, sivil, tüccar aydınlarımız öyle istiyor. Bir daha hapislere falan girmek istemiyor. Brüksel, Paris, Londra, Berlin, Washington, hatta Atina karargahlarından emir geliyor. Dikkat! Demokrat olunacak. Oluyoruz. Hilafet istiyoruz. Küçülmeye hazırız. Veriyoruz, satıyoruz, kiralıyoruz. Olsun. Asker, sivil, esas duruşta demokrat oluyoruz ya. Sağlığımız, eğitimimiz tükenmiş, fabrikalarımız kapanmış, tarlaları ot bürümüş, oy diye takla atan siyasiler, Atatürk'ün askerleri, müstevlilerin genel valisine dönüşmüş. Olsun, demokrat oluyoruz ya. Dikkat! Komutan batıda. Burada herkes sadece kendi sorunlarıyla değil, devletin sorunlarıyla ilgilenir. Politikayla ilgilenmeyen insan sadece kendi sorunlarını düşünür demek istemiyoruz. Burada hiç iş yok demek istiyoruz. Diğerleri ise bilgisizlik dışında cesurdurlar. Ama ne zamanki düşünmeye başlarlar, korkmaya da başlarlar. En doğru biçimde gerçekten cesur sayılan insansa, yaşamda neyin hoş, neyin korkunç olduğunu bilen ve sonra başına ne gelecekse karşılamak üzere azimle üstüne giden insandır. Perikles, M.Ö. 495-429. Ali Tartanoğlu 1954'te Karaman'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Çeşitli bakanlıklarda müfettişlikten sonra 1974'ten beri amatör olarak sürdürdüğü gazeteciliğe 1983'te profesyonel olarak girdi. 1987-88 yıllarında Anadolu Ajansı Bağdat Temsilciliği, çeşitli gazete, dergi ve radyolarda diplomasi muhabirliği, yazı işleri müdürlüğü, haber müdürlüğü ve programcılık yaptı. Bir yabancı derginin Ankara temsilciliğini yürüttü. 1995-98 arasında yayın yönetmenliğini yaptı. Uğur Mumcu Vakfı'nın gazetecilik seminerlerinde o tarihlerden bu yana öğretim üyeliğini sürdürüyor. Yayınlanmış şiir, öykü ve denemeleri de bulunan ve ilk yazısı 1974'te Yeni Halkçı gazetesine yayınlanan Tartanoğlu'nun çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, köşe yazısı, çevirisi, dizi yazısı, Irak, Saddam Körfez, Baskın, Basının mı? Yalnız Adam Mustafa Kemal adlı kitaplarının yanı sıra Kirli Gerçekler, Tarihçinin Toplumsal Sorumluluğu, İlerleme ve Sonrası, İktisat Düşünürleri adlı çevirileri var. Önsöz, Alparslan Işıklı. Genellikle genelleme yapmanın tehlikeli bir tarafı vardır. Gözlem alanımıza giren birkaç olgudan yola çıkarak bütün hakkında sonuca varmak, bazen istisnai olanı geneli temsil ediyormuş gibi algılama ve öyle sunma hatasına yol açabilir. Gençlerle ilgili bazı gözlemlerimi böyle bir hataya düşmemek kaygısıyla yalnızca kendi gözlemlerimle sınırlı bir durumu yansıttıklarını aklımdan çıkarmaksızın çoğu yerde dile getirmişimdir. Kendisini ilk defa genç bir öğrencimiz olarak tanıdığından ve aynı zamanda gençlik heyecanını hiçbir zaman yitirmediğinden olacak, bugün 50 yaşını aşmış olmasına rağmen Ali Tartanoğlu ile ilgili bir ön söz yazmam söz konusu olduğunda da gene gençlerle ilgili olarak oluşturduğum bazı düşünceler zihnime hücum etmekte. Bedri Rahmi'nin bir şiirinde şiirin iyisini ayak seslerinden tanırım dediğini anımsıyorum. Biz de hoca olarak mesleğimiz icabı yıllardır gençlerle yoğun bir biçimde haşır neşir olduğumuzdan gençleri ayak seslerinden tanır olmuşuzdur. Ülkemiz gençleriyle bu yakın tanışıklığımıza dayanarak onlara en azından tanıdığımız kesimleri itibariyle 12 Eylül 1980'i bir tür sınır çizgisi gibi değerlendirmek suretiyle ikiye ayırmamız mümkün görünüyor. 12 Eylül 1980 öncesinin gençleri, Atatürk'ün gençliğe hitabında son derece güçlü ifadelerle çerçevesi çizilmiş bulunan sorumluluğun ağırlığını ve gururunu aynı zamanda duyan bir kuşağın mensubuydular. Onların bu özelliği 27 Mayıs koşullarında kendilerine tanınan olağanüstü güven ortamı içinde ayrı bir vurgu kazanmıştı. Bu dönemin gençlerinin çoğunda ülkenin her türlü sorunundan kendilerini sorumlu görme ve yurtsever bir çizgide gereken direnci göstermeleri halinde mutlaka başarılı olacaklarına dair sarsılmaz bir inanç taşıma özelliği değişen ölçülerde de olsa yansımalarını göstermiştir. 12 Eylül bu ülkeye çok büyük kötülükler yapmıştır. Belki en yakından gözleme olanağına sahip bulunduğum için olacak, bana öyle geliyor ki 12 Eylül'ün bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük, gençlik kitlesi üzerinde meydana getirdiği tahribattır. Kuşkusuz bu tahribat daha önce 12 Mart'la başlamış, 12 Eylül'le doğruğa ulaştırılmıştır. Uzunca bir ayrılıktan sonra üniversitedeki görevime döndüğümde bu tahribatın sonuçlarını doğrudan ve açık bir biçimde görmek benim için çok hüzün verici olmuştu. Her şey bir yana gençler fısıltıya yakın bir tonla konuşmaktaydılar. Bu konuşma üslubu önce hapishanelerde oluşmuş, sonradan dışarıya da taşmış olabilirdi. 12 Eylül hapishanelerinde dar bir mekanda yaşayan çok sayıda insan, aralarında konuşurken başkalarını rahatsız etmemek ve kuşku duyulan kulaklar tarafından duyulmamak için alçak sesle konuşmayı alışkanlık haline getirmiş olabilirler. 12 Eylül'ün yaptığı bir şey daha var ki, o da asla affedilemez ve o da gençlerle ilgili tahribatın bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. 12 Eylül Atatürk'e karşı, ona cepheden saldıranların hiçbirisinin başaramadığı ölçüde kötülük yapmıştır. 12 Eylülcüler, Atatürkçülük görüntüsünün arkasına sığınarak, Atatürkçülükle taban tabana zıt o kadar çok şey yapmıştır ki, özellikle yeni yetişen gençler arasında Nadir Nadi'nin kitabının başlığındaki ifadeyle "Ben Atatürkçü değilim" demeyi, ilerici olmanın gereğiymiş gibi algılayanların sayısı akıl almaz bir biçimde çoğalmıştır. Bütün bunlara karşın, 12 Eylül sonrası gençler, daha öncekilerin çok önemli bazı zaaflarından uzak kalmalarını mümkün kılabilecek bir tecrübeyi kazanmış olmalılar. 12 Eylül sonrasının gençleri, genellikle daha gerçekçi ve tahriklere kolaylıkla alet olmamalarını mümkün kılacak kazanımlara sahip görünüyorlar. 12 Eylül öncesi gençlerin en azından bazılarındaysa, özellikle 27 Mayıs döneminde gençliklerini yaşamış olanlarda her şeyin her an bir çırpıda ve adeta akşamdan sabaha düzelmesi mümkünmüş gibi hayalcilik ölçüsünde iyimserliğe kapılmalarını tahrik eden algılamaların izleri görülür. Bu nedenledir ki bunlar arasından karşılaştıkları ilk hayal kırıklığında umutlarını yitirenler ve saf değiştirenler de çok çıkmıştır. Bu nedenledir ki Uğur Mumcu'nun sıkça kullandığı bir tabirle dönek denilenlerin sayısı 12 Eylül'den sonra pek bollaşmıştır. Ne yapalım ki herkesin Uğur Mumcu gibi bükülmeden, sapmadan yürümesi elbette ki mümkün olamazdı. Aslında onların önemli bir kısmına dönek demek doğru olmayabilir. Onlar dün de bugün de değiştirmedikleri bir çizginin takipçisi olmuşlardır. Onlar özünde dün olduğu gibi bugün de kişisel tatminlerini ve bencil çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Dün aydınlık bir yarının yakın olduğuna inandıkları için Atatürkçüydüler veya sosyalistler. Bugünse bu işin böyle gelmiş böyle gideceği sonucuna varmış oldukları için kişisel tatmin ve bencil çıkar yönündeki değişmeyen arayışlarını başka bir mecraya acilen taşımış bulunmaktadırlar. Ali Tartanoğlu 1954'te doğmuş, 27 Mayıs'tan 4 yıl sonra ilkokulu, 12 Mart'tan 2 yıl sonra Konya Maarif Koleji'ni, 12 Eylül'den 3 yıl önce de Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. Tartanoğlu, 27 Mayıs öncesi gençlerin yaygın özelliğini oluşturan heyecanlı ve umutlu kişilik yapısını hiç kaybetmedi. Ve o gençlerden çoğuna musallat olan döneklik hastalığına da hiçbir zaman yakalanmadı. Sanırım bunun en başta gelen nedeni onun hayatla ilgili temel tercihinde aranmalıdır. Rahat yaşamaya, geniş maddi olanaklara sahip olmaya öncelik tanımayan insanların ortak özelliği olan direnme gücünü her koşulda göstermesini bildi. Zaman zaman işsiz kaldı veya başka bazı sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Ama çözümü yanlış yollarda arama kolaycılığına sapmadı. Bütün bunların ötesinde Tartanoğlu etkin ve verimli bir yazarlık faaliyeti gerçekleştirmeyi de başarabilmiştir. Önemli bir kısmını geçimini sağlamak için harcamak zorunda olduğu zamanının arta kalan kısmını çok verimli bir biçimde değerlendirmeyi bilmiştir. Bugüne kadar 6'sı telif ve 5'i çeviri olmak üzere 11 kitap ve sayısız makale yayınlamış bulunuyor. Yazdıklarının önemli bir bölümünde Atatürk'ün daha gerçekçi bir gözle ve yeniden keşfedilmesi olarak tanımlayabileceğimiz ve son zamanlarda ülkemizin değişik kalemleri tarafından gerçekleştirilen çok gerekli ve yararlı çalışmalara katkıda bulunma çabasının ağır bastığını görmekteyiz. Onun bu çabası, Yalnız Adam Mustafa Kemal isimli kitabında özellikle belirginleşmiş ve özgün bir nitelik kazanmıştır. Bu kitabında Atatürk'ün yalnızlığını anlatırken, bu yalnızlığı derinleştiren bir unsur olarak, içinden çıktığı ve yeniden biçimlendirdiği ordunun tutumunun incelenmesine ayrı bir vurgu getirmiştir. Onun bu yaklaşımıyla ilgili bir örnek vermek üzere bu konudaki düşüncelerini özetleyen bir paragrafı aşağıya aktarmak uygun olacaktır. 1970'lerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ise içindeki farklı seslere, görüşlere rağmen bir bütün olarak sadece laikliğin bile zorlukla savunulduğu, masanın öteki ayaklarının birer birer kırıldığı bir ortama gelinmesindeki sorumluluğuyla yine Atatürk'ü yalnız bırakmış. Hatta bir kesimiyle de olsa ilkelerini sorgulayıp yargılayarak, yani bir adım daha atarak onu bir sakıncalı piyadeye dönüştürmüştür. Elinizdeki kitabı Tartanoğlu'nun değişik dönemlerde, değişik yerlerde yazdıklarından derlenen seçmeleri içermekte. Hepsi birden tutarlı bir bütünlük oluşturan bu yazılarda ülkemizin ve günümüzün başlıca sorunlarını sorumlu bir gözle irdeleme ve çözüm arama çabasının devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Tartanoğlu'nun bu çabalarının daha da gelişerek devam etmesini diliyoruz. 24 Ağustos 2005, Ankara. Uğur Mumcu ve Biz. Uğur Mumcu'nun öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çok sayıda insanın cinayeti protesto amacıyla düşüncelerini de paylaşarak sokağa dökülmesi değişik yorumlara yol açtı. Cenaze törenine 500 bin kişinin katıldığı söylendi. Bu sayı kimilerini umutlandırdı, kimilerinde de endişe yarattı. Bu büyük tepkinin en temelinde Mumcu'nun öldürülüşündeki vahşet var. Normal bir insansanız, parçalanmış bir ceset karşısında ürperip öfkelenmeniz için o insanı sevmeniz, görüşlerini paylaşmanız, hatta tanımanız gerekmez. Tepki verenlerin tümü için bu bir ortak paydadır. Ama bu ortak paydaya sahip kimileri, mumcuyla suları bir arada akması olanaksız ve salt bulundukları makam dolayısıyla kınamak zorunda kalanlardır. Mumcu'nun ta Yeni Ortam'da yazdığı yazılarda, yolsuzluk belgelerini boş bir eldiven gibi yüzüne çarptığı Demirel bunları unutmuş olamaz. Toplu sözleşme görüşmelerinde cansiparane işveren avukatlığı yapan sözde solcu hukukçu meslektaşları, devrimciliğe, ulusal bağımsızlığa olan bağlılığını, dürüstlüğünü, soyguna, talana karşı sert tavrını dinozorluk diye hafife alan, enflasyon düşünce fiyatlar düşer ama gelir de düşer, çalın, çırpın, para kazanın diyen gazeteci meslektaşları, bunların altı oktan bile rahatsız sosyal demokrat benzerleri, en yüksek bürokrat olarak başında bulunduğu kuruluşun basın yayın dairesini bile içine sindiremeyecek kadar basına soğuk bakan sosyal demokrat bürokratlar, yönettiği gazetede bir haftada 350 kişiyi birden işten atmakla, bu özelliği sayesinde devletten genel müdürlük önerisi almakla övünen, sendikanın, toplu sözleşmenin, yasanın her türlü nimetinden yararlanıp 6 aylık hizmeti için 1990 ölçüleriyle 100 milyonun üstünde kıdem tazminatı aldığı halde kendisi gazete sahibi olursa sendikaya adım attırmayacağını söyleyebilen sosyal demokrat gazeteci milletvekilleri. Bunlar timsahgillerdi. Gelelim gözyaşlarında, öfkelerinde içten büyük çoğunluğa, yani bize. Eğri oturup doğru konuşalım. O öfkenin, o üzüntünün içinde biraz da Mumcu'yu sağken yalnız bırakmış olmanın vicdan azabı yok muydu? her şeyi Uğur Mumcu'ya veya birkaç mumcuya bırakmamış mıydık? Niye daha Turgut Özal, layık olan devlettir, ben değilim dediği, daha ülkedeki İmam Hatip okullarının sayısını öğrendiğimiz ilk anda sokaklara dökülmedik? Törene cübbeleriyle katılan öğretim üyeleri neden Çernobil konusunda baskılara uğradıkları anda hiç tepki göstermediler? Törene üniformalarıyla katılan subaylar neden Turgut Özal'ı "sana alışamadım" diye protesto eden teğmeni yalnız bırakıp ordudan atılmasına seyirci kaldılar? Ve kaçımız mumcunun köşesine sahip olsaydık onun yazdıklarını yazabilirdik. Her zaman onun çevresinde cenazesindeki kadar kalabalık olabilseydik. Mumcu bu kadar tek kalmayacak, bu kadar sivrilmeyecek, belki de öldürülmeyecekti. Birçoğumuz kendi yaşamında kendisi için bile tavır almaktan çekinen insanlarız. Devletin ya da patronun mimlemesinden, işimizden atılmaktan korkarız. Hep bizim adımıza bir takım mumcular öne çıksın, tehlikeye girsin isteriz. Sendika başkanı yanımızdayken dahi patronun karşısında tartışamayız. Örgütlenmek sanki birlikten güç doğması için değil de bizim adımıza kurban edilecek birilerini bulmak içindir. Korkak, cahil, çocuk, uyup hainin ivasına sancaklarını elden düşüren, düşmanı meydanda koyup evlerine kaçanlarızdır. Cesur, hakim ve kahreden ve yaratan, bir şafak vakti karanlığın kenarında ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtını değiştiren olabilmemiz için, kasabın derisi gibi gönlümüzce yere çalabileceğimiz bir dert anlayanın önümüze düşmesi, İsrafil'in surunu urması gerekir. Gerçi bizim için bir dert anlayan konumundaki ama sağken ardına düşmediğimiz mumcunun parçalanarak öldürülmesi, İsrafil'in surunu urması olmuştur. Ama bunun için illa mumcunun öldürülmesi mi gerekirdi? Onun cenaze törenine katılmak, öldürülüşüne tepki göstermek, mıymıntılığımızdan, korkaklığımızdan duyduğumuz ağır utançtan kurtulmak için girip yıkandığımız bir ganj olmadı mı? Uğur Mumcu, naturasıyla da yaşamı, düşünceleri ve mücadelesiyle de düşmanına bile ceket ilikleten tam bir yiğit adamdı. 20 yıl boyunca hem kendisi hem çoluğu çocuğu için ölümü yanı başında hissettiği, dönüşü verince hiç olmazsa çocuklarının okul taksitini düşünmekten kurtulacağını bildiği halde kalemini yalpalatmamak kolay mı? Bu yiğitliğe hayranlık duyulmaz mı? Biraz da bu hayranlıktan dolayı çoğunluğu korkmuş, sinmiş insanlar olarak o yiğitlikten üstümüzde hiç olmazsa bir koku, bir esinti, bir pay kalır çocuklarımıza bırakacak diye takılmadık mı tabutunun peşine? Hiç kimse, hele mumcu gibiler öldürülmesin elbette. Çünkü uğurlar ölmez filan değil, bal gibi ölüyor işte. Ama 500 bin kişiyi peşine takmak söz konusuysa ben ona gıpta ediyorum. Ölmüşken böyle ölmeli diyecek kadar. Çünkü asıl ağır olan ölen değil, hele mumcu gibilerin ardında, hele bu kadar eziklikle kalan olmak. Öldürenlerin bile hasetlendiklerine kuşku yok. Timsahgiller ve Gözyaşları başlığıyla Cumhuriyet 15 Şubat 1993. Birinci ayrımın sonu sayfa 8.